Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İnsanlık için, beşeriyet için, hatta kainat için bir peygamberin gerekliliğiyle ilgili Üstad Hazretlerinin hakikat çekirdeklerinde bir vecizesi. Önce oradan başlayalım. Karıncayı emirsiz, arıyı yasupsuz bırakmayan kudret-i ezeliye elbette beşeri nebisiz bırakmaz. Alem-i şehadetteki insanlara inşikak-ı kamer bir mucize-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam olduğu gibi Miraç dahi alemi melekuttaki melaike ve ruhaniyata karşı bir mucize-i kübra-i Ahmediye'dir ki nübüvvetinin velayeti bu kerameti bahir ispat edilmiş ve o parlak zat berk ve kamer gibi melekutta şule feşan olmuştur. Evet, her konuda örneklerle hakikatleri anlatmaya çalışan ve Kur'an-ı Kerim'in icaz vecihlerinden birisi olan temsil hakikati burada da tecelli ediyor. Karıncayı emirsiz, arıyı yasupsuz bırakmayan. Hani diyor ya, bir iğne ustasız olmaz, bir köy muhtarsız olmaz, bir harf katipsiz olmaz. Ne kadar mükemmel. Öyleyse şu mükemmel kainat nasıl sanisiz, sahipsiz, hakimsiz olabilir? Şimdi burada da Cenab-ı Hak karıncaya, karıncalar grubuna bir emir ve arılara da bir arı beyi, değil mi? Arı beyi tayin ediyor ve tabiri caizse onların sevk idaresini onun eline veriyor. O başkanların eline veriyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın kevn aleminde, kainat aleminde sergilediği bu hikmet, bu özellik insan aleminde de, cin aleminde de, yani ruhaniyet aleminde de aynen sergileniyor. Nitekim güneşimizin de etrafında dolandırdığı bir ekibi var güneş sisteminde. Cenab-ı Hak onları güneşin kontrolüne vermiş tabiri caizse. Güneşin etrafında döndürüyor. Daha dar bir aleme, daha ince ve görünmez bir aleme indiğimizde her bir atom çekirdeğine de elektronlarını bağlamış Cenab-ı Hak. Hatta bir kimseden ben dinlemiştim kimyagerden. Bir atom çekirdeğinin en az elektronu birdir. Yani birden az olmazmış. İşte 10, 20, 30, 50 küsüre kadar çıkabilirmiş elektron sayısı. Ama Cenab-ı Hak o elektronları o atom çekirdeğine bağlamış, etrafında döndürüyor. Tabiri caizse kumandanları, o kumandanın etrafında döndürüyor. Ben dedim kendi kendime, Cenab-ı Hak bir imam, bir cemaat, iki kişinin cemaatini cemaat kabul ediyor. Demek ki bu şeydeki, atomdaki bu sistemi insanlara da Cenab-ı Hak iradeleriyle yapmalarını istemiş. Demek ki Cenab-ı Hak, İster bu atom alemindeki dar dairede, ister güneş sistemindeki geniş dairede olduğu gibi, nasıl bunları etrafındakileri o merkezdekine bağlıyorsa, arıları da arı beysiz, karıncaları da emirsiz bırakmıyorsa, hikmetinin gereği olarak insan nevini de kudret-i ezeliye elbette beşeri nebisiz bırakmaz, peygambersiz bırakmaz. Kelime-i şehadetin iki kelamı birbirine şahittir. Birincisi ikincisine burhan-ı limmidir. İkincisi birincisine burhan-ı innidir. Burhan-ı limmi birincisi ikincisine burhan-ı limmi. Yani la ilahe illallah cümlesi Muhammedur Resulullah cümlesine burhan-ı limmidir. Limmi biz eserden müessire değil de müessirden esere gitmeye limmi diyoruz. Mesela ateş varsa dumanı onun lazımdır. Güneş varsa ışığı onun lazımıdır. Tabiri caizse güneş ışığı iktiza eder. Demek ki Allah varsa peygamberi iktiza eder. Birinci kelime, ikinci kelimeye burhan-ı limmi oluyor. Müessir olan Allah, eser olan peygamberle netice veriyor. Burhan-ı inni ise eserden müessire gidiştir. Eğer bir yerde ışık, bir duman görüyorsanız bir yerde, ateşe delalet eder. Işık görüyorsanız onun kaynağının varlığını gösterir. Öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın varlığı aynı zamanda Allah'ın da varlığına bir delildir. Burhan-ı limni müessirden esere, yani Allah'tan Peygamberin varlığına, Burhan-ı inni ise Peygamberin varlığından Allah'ın varlığına, ikisi birbirine delil oluyor. Cenab-ı Hak Muhammedur Resulullah hakikatının La ilahe illallah hakikatıyla denk tutmuş. Çünkü peygamberlik olmazsa La ilahe illallah hakikatinin tecellisi anlaşılamaz. Allah'ın varlığını, birliğini, Allah'ın bütün esmasının hakikatlerini, kainatın yaratılış gayesini, insanın bu kainat içindeki vazifesini, aklımıza ne gelirse, şimdi okuyacağım, tamamı La ilahe illallah da var. Ama o La ilahe illallah da var olan hakikatlerin bize intikali, tahakkuku ve gerçekleşmesi peygamberler eliyle olmuş. Peygamberlerin olması zaruri. Şimdi 11. söz genelde kainatın yaratılmasının gayesi, namazın hakikati ve insanın yaratılış muammasını açıklayan bir derstir. Fakat nübüvvetin gerekliliği de burada izah ediliyor. Nübüvvetin niçin var olduğu, biz sadece o kısmı okuyarak nübüvvetin kainat için nasıl gerekli olduğunu mükemmel bir örnek ile Üstad Hazretleri bize izah etmiş. Biz o dersi almaya çalışalım inşallah. Evet. Bir zaman bir sultan varmış. Servetçe onun pek çok hazineleri vardı. Hem o hazinelerde her çeşit cevahir, elmas ve zümrüt bulunuyormuş. Hem gizli pek çok defineleri varmış. Hem kemalatça sanayi garibede pek çok mahareti varmış. Hem hesapsız funun-u acibeye marifeti, ıttılağı varmış. Hem nihayetsiz ulum-u bediaya ilim ve ıttılağı varmış. Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca o Sultan-ı Zişan dahi istedi ki bir meşher açsın. Yani fuar, pazar, çarşı. İçinde sergiler dizsin. Ta Nas'ın enzarında saltanatının haşmetini, insanların gözlerinin önüne saltanatının haşmetini, hem servetinin şaşasını, hem kendi sanatının harikalarını, hem kendi marifetinin garibelerini izhar edip göstersin. Ta cemal ve kemal manevisini iki vecihle müşahede etsin. Cemal ve kemal manevi. Bir şey, manevi olan güzellikler, onun göstergeleriyle anlaşılır. Mesela, insandaki ilim manevi bir güzelliktir. Ama ilim kendi varlığını tecelli ederek gösterir. Mesela bir insanda mükemmel bir hat sanatı özelliği olsa bu manevi bir güzelliktir. Bu manevi güzelliği anlamak için hem kendi o manevi güzelliğini görmesi sanatkarın hem de diğer seyircilere göstermesi için hat sanatını yazması gerekiyor. Yazdığında onda bulunan manevi cemal mücessem hale geliyor. Yani bizzat müşahhas halde görülüyor. Mücerred olan müşahhas. Yani soyut olan güzellikler somutlaşmış oluyor. Cenab-ı Hak hiçbir varlığı yaratmasa nihayet kemalde, nihayet cemalde, kemal ve cemali manevisi ezeli ve ebedidir. O zata mahsus olan o cemal ve kemal manevinin ortaya çıkması onun görüntüsüyle, yaratılmasıyla oluyor. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın kainatı yaratması, bu mükemmel ve muhteşem sarayda bu güzellikleri dizmesi, kendine mahsus ezeli ve ebedi olan cemal ve kemal manevisini hem kendi nazar-ı dekayık aşinasıyla görsün, hem de diğer zişurlara göstersin. Şimdi, işte bu hikmete binaen cesim ve geniş ve muhteşem bir kasrı, sarayı yapmaya başladı. Şahane bir surette dairelere, menzillere taksim ederek hazinelerinin türlü türlü murasatıyla süslendirip kendi desti sanatının en latif, en güzel eserleriyle zinetlendirip fununu hikmetinin en inceliklerle tanzip edip düzelterek ve ulumunun asar-ı mucizekaraneleriyle donatarak tekmil ettikten sonra her bir taam ve nimetlerinin bütün çeşitlerinden en lezizlerini cami sofralar o sarayda kurdu. Her taifeye layık bir sofra tayin etti. Saray anlatıyor. Öyle sehavetkârâne, sanatperverâne bir ziyafeti âmme ihzar etti ki, güya her bir sofra yüz sanayi latifenin eserlerle vücut bulmuş gibi kıymetli, hadsiz nimetleri serdi. Bir muhteşem saray ve muhteşem sarayda harika de nimetleri, harika sanat özellikleriyle teşhir etti, düzenledi, tanzim etti. Evet. Sonra Aktar memleketindeki ahali ve raiyetini seyre ve tenezzühe ve ziyafete davet etti. Saray muhteşem, sergi harika, ziyaretçiler değerli. Peki, bu muhteşem sarayın, bu güzel sanatlarını, bu muhterem ziyaretçilere bir tarifatçı, bir teşrifatçı tayin edilsin mi, edilmesin mi? İşte bunlar peygamberler. Bu saray, kainat, bu kainattaki mükemmel sanat da Allah'ın harika eserleri, kainat yarattığı, her birinde onlarca, yüzlerce isminin tecelli ettiği harika eserleri, bu eserleri seyretmek için davet edilen insanlar, melekler, ruhaniler, öyleyse şimdi enteresan, peygamberliğin nasıl gerekli olduğunun aklen, mantıken, ilmen ve dinen ispatı. Şimdi peygamberlerin vazifesini anlatıyor. Sonra bir yaver-i ekremine aleyhissalatü vesselam sarayın hikmetlerini ve müştemilatının manalarını bildirerek bir defa ustabaşı yapıyor o peygamberi. Ve o sevdiği o güzel sanatların nelerini öğretiyor? Bir de okuyalım. Sarayın hikmetlerini ve müştemilatının manalarını bildirerek onu üstad ve tarif edici tayin etti. Ta ki o yaver sarayın sanini, bu sarayı yaratan zatı, bu sergileri buraya mükemmel dizayn eden o zatı, bu seyircileri, bu güzel nimetleri tatmak, tanımak için gönderdiği o zatı ne yapsın? Sarayın müştemilatıyla ahaliye tarif etsin. Hani bir rivayet var Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Allah'ın zatı hakkında tefekkür etmeyin. Çünkü deyse ke misli şeyin ayeti. Allah'ın misli yoktur. Hiçbir şey ona benzemez. Ne hayal etsek, ne düşünsek o mahluktur. Hayal ettiğimiz, düşündüğümüz. Allah ise Halik'tir. Peki ne yapalım? Allah'ın rahmet eserlerini mütala edin. Onunla Allah'ın nihayetsiz isimlerini anlamaya çalışın. İşte üstadımızın bize anlattığı da o hadisin nasıl uygulanacağının bir izahıdır. Ne yapsın? Sarayın sanini, saray yaratan zatı, sarayın müştemilatıyla ahaliye tarif etsin. Malumunuz Arapçada bir harf bir de isim ifadesi var. Harf ve isim tariflerini ben Arapçada okuyordum. Ama Arapçadaki harf tarifinin tevhidin ispatında bir delil olarak kullanılacağı hiç aklıma gelmezdi. Harf nedir? Harf kendi zatında bir değeri olmayan. Başka bir şeye girdiği zaman değer kazanan şeydir. A, bak tek başına bir değer ifade etmiyor. Ama Ahmet, oradaki Ahmet'in içine girdiği zaman bir ifade edilir. Şimdi hakim bu tarifine diyor ki, kainata manayı harfle bakmak. Mana isminde değil. Yani kainat bir harftir. Her bir harfi de, her bir noktası da bir cedde mektuptur, kitaptır. Sahibine işaret ediyor. Şimdi A harfi tek başına ne işaret eder? Şu şekildedir, sarı renktedir, büyük harftir. 3-5 kelimeyle harf kendini anlatır bize. Şimdi harfe bakarak o harfi yazan zatı anlamaya çalışalım. Hiç o harfi yazan zatı gözümüzle görmesek de o yazılan harften hareketle onu yazan zatın özelliklerini yavaş yavaş anlamaya çalışırız. Mesela deriz ki bunu yazan zat alimdir. Çünkü A harfi belli bir şekilde belli bir ifadede yazılmıştır. Başladık ya onu yazan zatın özelliklerini öğrenmeye. Ne yapıyoruz biz şimdi? Harften hareketle harfi yazan zatın özelliklerini anlamaya çalışıyoruz. Edirne'ye gittiniz. Uzun yıllar mimarlık sanatını okudunuz ama hiç Edirne'de Selmiye Camisi'ni görmediniz. Bir de Edirne Camisi'ni yapan zatı biliyorsunuz, duydunuz fakat onun da fazla mimar özelliklerini bilmiyorsunuz. Şimdi siz artık Mimar Sinan'ın Edirne'deki camisini görünce oradaki gördüğünüz her güzellik sizin aleminizde caminin mimari sanatıyla sahibini tanıtır size. Ya. Şimdi bir harf harfliğiyle yazarını tanıtırsa bir cami camiliyle sanatkarın özelliklerini bize haber verirse bir tablo onu çizen zatın özelliklerinden bize haber verirse, acaba şu muhteşem kainat sarayında dizilen bu güzellikler, o özellikleriyle onu yaratan zatın güzelliklerinden bize haber vermez mi? İşte bunu kim öğrenmiş? Başta Peygamberimiz Aleyhisselam, bütün peygamberler. Ne yapıyorlar? Bütün seyircilere bu kainatın içindeki güzelliklerle kainatın yaratanını bize anlatıyor. O zat alimdir, kendindeki ilmi göstererek. O zat kadirdir, kudreti göstererek. O zat hakimdir, nihayetsiz hikmetleri göstererek. Onu şimdi biraz sonra özetleyecek Üstad Hazretleri. Peygamberimizin özetle, bir çekirdeğin ağacı özetlemesi gibi özetle Peygamberimizin yaptığı hizmetleri bize biraz sonra okuyacağız. İnşallah. Demek ki kainatın sarayını anlatırken kainatın yaratıcısını anlatmış oluyor. Ya. Ne diyor? Sanini sarayın müştemilatıyla ahaliye tarif etsin ve sarayın nakışlarının rumuzlarını bildirip içindeki sanatlarının işaretlerini öğretip derunundaki manzum murassalar ve mevzun nukuş nedir? Ne vecile saray sahibinin kemalatına ve hünerlerine delalet ettiklerini o saraya girenlere tarif etsin. Ve girmenin adabını maşallah. Bir, kainatın içindekiler o kainatı yaratan zata nasıl işaret eder? Her bir çiçek, her bir sinek, her bir atom zerreden mürekkebatıyla kainatın heyeti mecmuasına varıncaya kadar her bir varlık hangi cihetle Allah'ın varlığına, birliğine ve isimlerinin varlığına işaret ediyor? Onu önce Allah peygamberlerine öğretmiş. O peygamberlerin öğrendiği o hakikatları da onlar o kainatın seyircilerine öğretiyorlar. Şu Allah'ın ikramına, ihsanına bak. Meccanen kainatı tanzim ediyor. Lütuf ve ihsanıyla o sarayda en mükemmel varlık olarak zişur yaratıyor. Sonra yine o saraya bir tarif edici üstad tayin ediyor peygamberler. Sonra ona o üstadlara kainatın güzelliklerini öğreterek o seyircilere usta başısı Allah. Bu Allah'ın lütuf ve ikramından başka bir şey değil. Yani bu da Allah'ın ihsanını ikramını göstermesi daha ne göstersin? En sevgili kullarını, toplumun en mümtaz şahsiyetlerini, en değerli varlıklarını bizim gibi insanlara usta başlı olarak tayin etmiş. Bir böyle bir de diyor ki o saraya evet girmenin adabını Allah. Yani bir Müslüman nasıl oturur? Oradan başlayalım. Hani derler ki sizi şey davet etmiş, Yavuz Sultan Selim davet etmiş ya da Fatih İstanbul'u fethetmiş, sizi sarayına davet ediyor. Hemen merak edersiniz değil mi? Ya bir bilenden öğrensem de o zatın huzuruna nasıl girilir? Girince ne denir? Hani selam mı verilir? Susulur mu? Nasıl oturur? Hani onun yanında yemek yemek icap eder, nasıl yerir acaba? Bir şey istenmek icap etse en değerli şey nasıl istenir? Kafama göre mi istesem? Yoksa neyi nasıl isteneceği bilen birisine sorsam mı? O kadar inceye varıncaya kadar. Bir de onun yanında ben rahat hareket etmek istesem neleri yapsam uygun olur da neleri yapsam uygun olmaz? O huzura layık olan davranış nedir diye insan merak edip bu işi bilen bir uzmanına sormak ihtiyacı hissetmez mi? Gayet basit bak. Şu kainatın sarayının, şu kainat sarayının yaratıcısının her an huzurundayız. Evet. Peki bu kainat sarayına girişin adabı, o saray sahibinin huzurunda davranışın edebi, ne yemem helal, izin verilmiş, ne yemem yasak, öyle ya, bir misafirhaneye gidip misafirliğe gittiğinizde hemen yallah dalar mısınız mutfağına? Hemen sorarsınız değil mi? Hangi tarafa gidecektik? Bazen yanlış gideriz derler ki o taraf değil beyefendi, şu taraf. Allah Allah. Bir eve bile girmenin adabı, bir saraya bile girmenin adabı olursa şu kainat sarayında dolaşmanın, bu kainat sarayındaki hadisatı seyretmenin, bizim giriş çıkış yerimizin nerelere müsaade edildiğini, neleri ne içeceğimize, hangisine izin ve müsaade verildiğini anlamak için de bir usta başının olması gerekmez. İşte bunlar peygamberler. Onun için kainata bir usta başının olması aklın da, vicdanın da, kalbin de, ilmin de, dinin de gereğidir. Hangi noktadan bakırsa bakalım, bu kainat sarayının bir tarif edicisi lazım. Ve seyrin merasimini bildirip o görünmeyen sultana karşı marziyatı dairesinde teşrifat merasimini tarif etsin. Ne cihetle benim hareketlerim onun hoşuna gider, razı olur. Ne cihetle benim hareketlerimden rahatsız olur. Onları tarif etsin, marziyat dairesinde onları anlatsın. Nasıl yapıyor bunu? Önce kendileri yapıyor, sonra ümmetlerine ben nasıl yapıyorsam siz de öyle yapın diyerek tarif ediyorlar. Konuyla ilgili çok detaylı şeylere girmek istemiyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir özet mahiyetinde yaptığı ve bizlere yapmamızı istediği şeyleri özetleyen bir üstadımızın ifadeleri var. Onları beraber okuyalım inşallah. Önce Peygamber Efendimizin peygamberliğinin niçin bu peygamberlik Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a mahsustur diye, onun nezdinde neden her asırda gelen peygamberlere Allah o peygamberleri seçmiş de diğer insanları seçmemiş? O peygamberlerin peygamber olarak seçilmesi hikmetleri nedir? Burada bunu da incelikleri öğrenmiş oluyoruz. Ama doğrudan peygamberimiz anlatıyor. Peygamberimizin nazarında onu anlatmakla diğer peygamberleri de anlatmış oluyor. Hamisen, dost ve düşmanın ittifakıyla ahlak-ı hasenenin şahsında en yüksek derecede ve bütün muamelatının şehadetiyle Seccaya-i Samiye vazifesinde ve tebligatında en âli bir derecede ve dini İslam'daki mehasin-i ahlakın şehadetiyle şeriatın en âli hisal-i habide en mükemmel derecede bulunduğuna ehli insaf ve dikkat tereddüt etmez. Yani Peygamber Efendimiz nasıl bir insanmış? Dolayısıyla her asrın, her zamanın peygamberleri de, geçmiş peygamberleri de aynı özelliklere sahiplerdi. Dost ve düşmanın ittifakıyla ahlak-ı hasenenin şahsında en yüksek derecede. Üstad Hazretleri 11. lemada şöyle bir ifade kullanıyor. Yerinden okuyalım. Daha verimli olur. Ahlak 11. cema Sünnet-i Seniyye Risalesi'nde. Evet. Hazreti Ayşe annemize sormuşlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakı neydi diye. Hazreti Ayşe annemiz demiş ki onun ahlakı Kur'an'dı. Ne demek Kur'an? Onun ahlakı neydi? Şu o de boşu demekmiş. Ve inneke le ala hulukun azim. Sen büyük bir ahlak üzeresin. Ayet-i kerimesine Ayşe annemiz şöyle tefsir etmiş. Hulukuhul Kur'an diye tarif etmiş. Yani Kur'an'ın beyan ettiği mehasini ahlakın misali Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ve o mehasini en ziyade imtisal eden ve fıtraten o mehasin üstünde yaratılan odur. Yani Kur'an-ı Kerim'in anlattığı ahlakın mücessem, tabi caizse nasıl ifade edelim? Şeklen, ahlakın şekilleşmiş hali kimdir diye sorulursa Peygamberimiz Aleyhisselam'dır. Yani doğruluk eğer bir şekil haline gelseydi kim olurdu? Peygamberimiz olurdu. İffet, namus eğer şekil haline gelseydi, şekilleşseydi tabiri caizse kim olurdu? Peygamberimiz olurdu. Cömertlik, Peygamberimiz olurdu. İktisat, cömertlik, iktisat zıttır birbirine. Yine o olurdu. Adalet, o olurdu. Peki, şefkat ve merhamet yine o olurdu. Şuat-ı Marifet-i Nebi diye bir eser var. Üstad Hazretleri Esra-i döneminden yazılmış. Orada diyor ki, Peygamberimizin her hali peygamberliğine delildir. Ama her hali harika değildir. Eğer her hali harika olsaydı, o zaman biz onun harika örneklerine uyamazdık. Onun için Cenab-ı Hak onun her halini harika yapmamış. O da acıkır, o da susar, o da hastalanır, o da uyur, o da yürür, o da oturur, o da dinlenir, o da yorulur. Bakın, o da evlenir, o da yer, o da içer. Beşeriyetin levazımatını Allah ona da vermiş. Eğer bunları ona vermeseydi, onu harikulade melek vaziyetinde yaratsaydı, o şekilde hayatını tanzim etseydi, o zaman bize muktedai kül, rehber ekmel olamazdı. Demek ki her halin harika olmaması bir ikramdır bizim için. Ama her hali peygamberine delildir. Öyleyse biz onun o hallerini örnek olarak alabiliriz. Fakat diyor, bir insanda bir vasıf öne çıktığı zaman o vasfın zıttı biraz geride kalır. Mesela bir insan çok cömert olsa o cömertliğinin verdiği haslet ile özellik ile İktisadı iyi muhafaza, tutumlu olamaz. Çok cömert ya. Tutumluluğu iyi yapamaz. Çok tutumlu olacağım diye hareket etse bu sefer cömertlik de geri kalır. Çok adil olacak bir insan şefkat ve merhamet duygularını biraz törpülüyor. Neyse adalet yapacağım diye o kısımda fire veriyor. Çok şefkatli, çok merhametli olacağım derken de ya affediverin falan diyerek adalet noktasında biraz insanlar arasında adalette biraz zayıf kalıyor. Öyleyse diyor bu zıt hasletler ve özelliklerde bir insanın birleştirmesi zordur. Ama Peygamber Aleyhisselam adalette zirvedeyken şefkat ve merhamete de zirvede. Cömertlik de zirvedeyken tutumluk da zirvede. Bu ise diyor mucizedir.
Mucizelerin mucizesi.
Evet. Ve Subhanallah. Ahlak en güzel onda tecelli etmiş. Kur'an'ın tarif ettiği ahlakı görmek isteyen peygamberinin hayatına baksın. Gözün ahlakı, kulağın ahlakı, konuşmanın ahlakı, düşüncenin ahlakı, yürüyüşün ahlakı, davranışın ahlakı, affetmenin ahlakı, öfkelenmenin ahlakı, sevinmenin ahlakı. Ve Subhanallah. Hepsini diyor Cenab-ı Hak Habibinde cem etmiş. Yani toplamış. Hem de önce kendisi onları yerine getirmiş. Kendi yapmadığı bir şeyi asla başkasına tavsiye etmemiş. Hatta kendi tavsiye ettiğinde daha fazlasını yapmış. Kendi mesela gece namazı Allah ona farz kılmış. Teheccüdü ama ümmetine farz kılmamış. Kendisi sabahlara kadar secdeye kapanmış, gözlerinden akan yaşlar hasır ısıracak kadar ibadet etmiş ama ümmetine sabaha kadar ibadet edin dememiş. Kendisinin yapmadığı hiçbir şeyi söylememiş ki ve söylediği her şeyi kemaliyle yerine getirmiş. İşte dost ve düşmanın ittifakıyla, bir de bu, hani el-fadile ma şehidet bihil a'da diye bir ifade var. Fazilet odur ki düşmanların bile tasdike mecbur kalsın. Düşmanların bile. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı vücudunu ortadan kaldırmak istiyorlar. Vücudunun varlığından rahatsızlar ama yine mallarını emanet olarak ona teslim ediyorlar. Allah Allah. Ebu Süfyan anlatıyor. Ben diyor daha İslam'dan önce Şam taraflarına gitmiştim. Orada Peygamberimizin mektubunu aldıklarında Şam'dakiler merak etmişler ki bu mektubu gönderen zat hakkında bilgi alsak diye, uzatmayayım konuyu. Biz de orada olduğumuz için işte çölden gelenler var demişler. Bizi bulup götürdüler huzuruna. Sizin oralı mı bu zat? Evet, bizim oralı. Peygamberimiz Medine'ye hicret etmiş ve Hudeybiye anlaşmasından sonra biraz müşriklerden rahatladığı için Peygamberimiz de Müslümanlar, Peygamber Efendimiz diğer dünya devletlerine mektuplar gönderiyor. Bunlardan birisi de Şam'a gitmiş. Şam'daki mektup alan da orada araştırma yapıyor ki bu mektubu gönderen zat nasıl birisi. Bana diyor her ne sorduysa hiçbir fırsat bulamadım ki onun hakkında şaibe uyandıracak bir şey söyleyeyim. Her ne sorduysa şaibe uyandıracak hiçbir şey bulamadım. Yani Peygamberimizin güvenilirliğini sarsacak, ona itimadı engelleyecek, onun hakkında acaba dedirtecek bir şey bulamadım. Ne sorduysa diyor, çünkü yanında insanlar var. Başka bir şey söyle, hiç yalanına rastladınız mı? Hiç görmedik diyor. Ebu Süfyan. Damısın olmamış. Allah Allah. Düşmanlarının şehadetiyle ahlak-ı hamidenin zirvesinde bir zattır. Ancak diyor, bir anlaşma yaptık. Hudeybiye anlaşmasını kastediyor. Ama anlaşmada durup durmayacağını bilmiyoruz. Diyecek bir şey bulabildim diyor. Bir anlaşmayı kendileri bozuyor. Ya Allah. En yüksek derecede ve bütün muamelatının şehadetiyle secayayı samiye vazifesinde ve tebliğatında en âli bir derecede ve din-i İslam'daki mahasin ahlakın şehadetiyle şeriatında en âli hısal-ı habire, en mükemmel derecede bulunduğunu ehli insaf ve dikkat tereddüt etmez. Bu anlattığımız hakikatlere Risale-i Nur'un değişik yerlerinde örnekler var. Ben madde madde okuyacağım için girmiyorum o konuya. Salisen, 10. sözün 2. şartına işaret edildiği gibi uluhiyet muhtezai hikmet olarak tezahür etmesine mukabil Peygamberimizin ve dolayısıyla bütün peygamberlerin vazife-i asliyeleri burada sayılıyor. Burada onun için okuyoruz. Az önce okuduk ya, sarayın müştemilatını müştemilatıyla sarayın yaratıcısını anlatıyor. Saraya girenlere vazifelerini hatırlatıyor. İşte o yaptıkları hizmetler burada özetleniyor. Bir, uluhiyet muktezai hikmet olarak tezahür istemesine mukabil en azami bir derecede Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam dinindeki azamı budiyetle en parlak bir derecede göstermiştir. La ilahe illallah uluhiyet hakikatıdır. La ilahe illallah uluhiyet hakikatıdır. Uluhiyet hakikatının tezahürü ise ubudiyetle gerçekleşir. Yani her bir ibadet bir mabuttan haber verir. Yani ibadet varsa ibadet edilen zattan haber verir. Kainattaki her bir varlık kendine mahsus bir şekilde özel harekatta bulunuyor mu? Evet. Bunun özel hareketi ibadettir. Bir şeye bakıyorsunuz, alete, alet o aleti yapan zatın istediği gibi çalışıyor. Öyleyse o aletin istediği gibi çalışması neyi gösterir? Bir ustanın varlığını gösterir. Değil mi? Dolayısıyla o şekilde çalışmakla ustasını alkışlıyor. Benim ustam sanatkardır. Benim ustam harikadır. Benim ustam şöyledir diye. Şu kainat fabrikası, şu kainat sarayı mükemmel ve harika çalışmasıyla o fabrikayı yaratan zatı bir nevi ibadet ediyor. Kendi lisan-ı mahsusuyla. Her bir varlık o zata ibadet ediyor. Öyleyse bu ibadet bir ibadet edilen zata, bir mabuda işaret ediyor. İşte la ilahe illallah'ın tezahürü ubudiyetle oluyor. Öyleyse şimdi buraya gelelim. Bu ubudiyeti Zat-ı Ahmediye Aleyhisselam dinindeki azamı ubudiyetle en parlak bir derecede göstermiştir. Demek ki Peygamber Efendimiz getirdiği din İslam ile kendisi başta olmak üzere bütün Müslümanlar uluhiyet hakikatına ubudiyetle mukabele ediyorlar. La ilahe illallah uluhiyet. Muhammedur Resulullah da ubudiyetle mukabele ediyor. Onun için la ilahe illallah Muhammedur Resulullah olmadan olmaz. Onun için Allah'a inanmak peygambere inanmadan olmaz. Çünkü inandığın Allah'ın ubudiyeti, ona yapacağın ibadeti, onu tanıman, ona yapacağın mukabele Muhammedur Resulullah'la gerçekleşir.
Salavatın bir bağlantısı var mı?
Evet. Yani biz ibadet etmekle uluhiyetin muhtezasını yerine getirmiş oluyoruz. Evet, bir de okuyalım. Uluhiyetin muhtezai hikmet olarak tezahür istemesine mukabil en azami bir derecede. Evet, geçmiş peygamberler de ubudiyetle ona mukabil etmişler. İbadetle, takva ile, ihlas ile, samimiyetle. İman ve ibadetle diye özetleyebiliriz. İman, ibadet ve takva ile ubudiyetle, kullukla her ümmet mukabele etmiş ama en azami mukabeleyi ümmeti Muhammed, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve İslam diniyle yapıyor. Onun için en azam bir derece dedi. Evet, diğer peygamberler de ubudiyet hakikatını göstermişler ama azam derecede İslam dini, Peygamberimiz ve onun ümmeti. Hem Halık-ı Alemin nihayet kemaldeki cemalini bir vasıta ile muhtezai hikmet ve hakikat olarak göstermek istemesine mukabil, yani Cenab-ı Hakk'ın kemaldeki cemalini, güzelliklerini, nihayetsiz isimlerinin, sıfatlarının ve şuunatının güzelliklerini göstermek istemesine mukabil. Allah, hani her cemal ve kemal sahibi, kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek ister. Evet. Nasıl ki bir sanatkar, mesela bir insana bakıyorsunuz, sohbet bitiyor, diyor böyle. Anlıyorsunuz siz, boğazını temizliyor. Ya, müsaade ederseniz bir Kur'an-ı Kerim okusam demek istiyor haliyle. Yatar kesinlikle başına geçiriyor, bekliyor. Ha birisi bana, niye? Kendinde güzel Kur'an okuma hasreti var, özelliği var. Onu göstermek istiyor. Hem kendi görüyor, kendi güzelliğini, illa gözle görme şart değil değil mi? Kulakla da görülür. Şu yemeğin tadına bak diyoruz, dille bakıyor, gözle bakmıyor. Hem de başkasına o güzel sesini, yansımalarını seyrettiriyor. Bir tablo yapma sanatına sahip, yapıyor kendi sanatkarlığına uygun bir şekilde o sanatını seyrediyor, sonra başkalarına seyrettiriyor değil mi? Bu özellik bize niye verilmiş? Bizi yaratan zattaki şuunatı anlayalım diye verilmiş. Demek ki beni yaratan zat, kainatı ve içindekileri kendi cemal ve kemalini görmek için ve başka varlıklara göstermek için yaratmış. Madem nihayet kemaldeki cemalini göstermek istiyor, öyleyse en azam derecede Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a göstermiş ve öğretmiş, onun vesilesiyle diğer insanlara ve cinlere gösteriyor. Tarif ettiriyor yani. Ya. Onun için bir Müslüman Peygamberimizin hayatını bilmeli. Bazıları, hocam diyor, Peygamberin hayatını okumak nasip olmadı diyor bazıları. Soruyorum, namaz kılmasını biliyor musun? He, bak okuyorsunuz dedi. Namazını kılan bir adam Peygamberimizin namaz hayatını okuyor. Beş vakit namazını kılan bir Müslüman, Peygamberimizin beş vakit namazını okuyor. Hem de canlı okuyor. Bir defa öğrenmiş namaz kılmayı. Bak, o bir okumaktır değil mi? Peygamberin hayatını deyince, zannediyorlar sadece nereye gitti, ne yaptı falan onlar. Sadece beşeriyet olarak düşün. Hayır efendim. Peygamberimizin hayatıyla ilgili yaptığımız her şey onun hayatını okumaktır. Ama bizzat hayatını ayrıca detaylarla öğrenmek de bir Müslüman için elbette güzel bir şeydir. Peygamberimizin hayatını hayatımızla okuyalım. Onun için ne yapmak lazım? Öğrenmek lazım. Önce öğrenelim. Öğrendiklerimizle hayatımızla inşallah yazalım zaman sayfalarına. Kendi özel dünyamıza Peygamberimizin dünyasını yansıtalım inşallah. Bir de okuyalım. Allah, Halık-ı Alemin nihayet kemaldeki cemalini bir vasıta ile, bak bir vasıta ile, bu vasıta kim? Peygamberler. Ve dolayısıyla en mükemmel manada Peygamberimiz. Muhtezai hikmet ve hakikat olarak göstermek istemesine mukabil, en güzel bir surette gösterici ve tarif edici bir bedahe yine o zattır. Peygamberimiz. Allah'ı en iyi tarif eden kimmiş? Peygamberimiz. En iyi tarif etmek için en iyi bilen olmak lazım değil mi? Öyleyse Allah'ı en iyi bilen O'dur. En iyi tarif eden de O'dur. Allah'ı bil ve dahi en iyi cemalini en iyi gören ve gösteren, bilen ve tarif eden O'dur. Hem sani alemin nihayet cemalde olan kemal-i sanatı üzerine enzar-ı dikkati celbetmek. Yani bu kainattaki mevcudat ne güzel yaratılmış. Rehber mi diyorsunuz? Geçenlerde Çanakkale'ye gitmek icap etmiş. Dediler ki, vallahi Çanakkale'ye gitmek iyi de, fakat oradaki şeylerin neye işaret ettiğini biz bilmiyoruz. Bir tepeye gidiyoruz, bakıyoruz bu tepede ne oldu ki? Bir orada bakıyoruz bir tane bir şey dikmişler, bunu niye diktiler ki? O zaman burayı bilen bir şey bulsak, rehber bulsak. Dediler ki falan kimse orayı çok iyi biliyor. Ya en iyi bileni götürelim. Hemen araştırmaya başlıyoruz değil mi? Çanakkale. Hani sen bilmeden de ölsen günah değil. Güzel bir şey tabii Çanakkale'ye gidip orayı seyretmek. Oradaki o manzarayı hayalen hiç olmazsa hissetmek, ondan ders çıkarmak bir Müslüman için, bir vatandaş için güzel bir şeydir. Ama bilmesek de günah değil. Fakat onun için nasıl orayı iyi bilen birisini arıyoruz değil mi? Diyor ki, şu sani alemin, yani alemi yaratan zatın nihayet cemalde olan kemal-i sanatı üzerine. Bunu İmam-ı Gazali Hazretleri şöyle ifade etmiş. Leyse fil imkan ebde'u mimma kâf. Yani kainat bundan daha güzel yaratılamazdı. Kainatın içindekiler de bundan daha güzel dizayn edilemezdi. Bunu soruyorlar bana, ne demek yani? Allah bundan daha güzel yaratır. Onu cennet yaratacak. Haşa, o anlamda değil. Yani bu geçici ve fani alem bundan daha güzel olamazdı demek. Bu aleme, şu dünyamıza bundan daha güzel bir güneş olamaz demek. Bundan daha büyük bir güneş olmaz. Daha küçük bir güneş de olmaz. Bu sisteme, bu mevcudata, mesela şöyle ifade edelim. Vücudunuzu elinize alın. Bu vücuda bundan daha güzel bir göz yapın bakalım. Yerini ayarlayın. Olmaz. Yeri en güzeli. Şekline bakın. Çalışmasına bakın. Bakın robot gibi dik bakmıyor değil mi? Sağa şöyle kayabiliyor. Ne kadar hoş. Kafanız da böyle sağa sola dönebiliyor. Vücudunuzun dizaynı bundan daha mükemmel olamazdı. Bu demek yani. İşte nihayet cemalde olan kemal-i sanat. İfadeye bak. Cemali nihayet, sanatı kemalde. Allah Allah. Sanat mükemmel, güzelliğin sonsuz. Bu kainatta yaratılan her şey, bu kainata en güzel şekilde yaratılmış. Bu kainata bundan daha güzel olamazdı. Öyleyse, bunun üzerindeki güzellikleri ve kemali, İnsanların dikkatini çekmek gerekiyor. Kim çekecek? Allah. Kiminle dikkatleri çekecek? Bir vasıta ile. İşte bu vasıta peygamberler. Peygamberler olmazsa bu vasıta nereye çekilecekti? Allah. İşte insanların dikkatini celbetmek, teşhir etmek. Bir de o sanatı gösteriyor başkalarına, istemesine mukabil en yüksek bir sada ile dellallık eden yine bir müşahede o zattır. En yüksek. Demek ki Allah'ın kainattaki tecelli eden cemal ve kemalinin güzelliklerini kainata ilan etmek ve göstermek Peygamber Efendimiz'e uymakla oluyor. Peygamberimizin anlattığı tarzda kainatı görmekle oluyor. Peygamberimiz anlattığı tarzda iman etmekle oluyor. Kafamıza göre iman etmekle değil. Peygamberimizin tarif ettiği tarzda Allah'a iman etmekle oluyor. Ahirete iman etmekle oluyor. Vesaire. Onun dışında, tarifatın dışında oldu mu yanlış olur. Hem bütün alemlerin Rabbi kesret tabakatında vahdaniyeti ilan etmek istemesine mukabil en azami derecede bütün meratib-i tevhidi ilan eden yine biz zarure o zattır. Peygamberlerin vazifeleri nasıl bize özetliyor? Hem sahibi alemin nihayet derecede asarındaki cemalin işaretiyle nihayetsiz hüsnü zatisini ve cemalinin mehasinini ve hüsnünün letaifini aynelerde muhtezai hakikat ve hikmet olarak görmek ve göstermek istemesine mukabil en şaşalı bir surette aynedarlık eden Allah Allah. Bu enteresan. Yani Allah, bu alemin sahibi olan Allah nihayet derecede asarındaki cemalini işaretiyle nihayetsiz hüsnü zatisini ve cemalinin mahasinini ve hüsnünün letaifini aynelerde muhteza hakikat ve ihtiyacı görmek ve göstermek istemesi. Yani tabiri caizse güneş, tabiri caizse anlaşılsın diye ışıklarını yeryüzünde göstermek istiyor. Aynalarda, ışık şeylerde, cam parçalarında, kar tanelerinde pırıl pırıl göstermek istiyor. hem kendisi görüyor o parıltıları, güneş tabiri caizse, hem de o parıltıları seyredenlere göstermiş oluyor değil mi? Veya renkleri, güneşten gelen renkler, Allah renkleri güneşten yaratıyor bir kavle göre. Öyleyse güneş aynı zamanda kendi renklerini seyretmiş oluyor değil mi? Kendinden tecelli eden renkleri seyretiyor tabiri caizse. Demek ki Allah kainattaki hüsnünü, cemalini ve kemalinin tecellilerini kendi nazar ve kaygı aşinasıyla kendisi seyrediyor. Evet. Biz Allah'ın o güzelliklerini irademizle Allah'a göstermiş oluyoruz. Burada bir incelik var. İşte onu söylemek istiyorum. En şaşalı bir surette aynadarlık eden, kainattaki yaratılan varlıklar içerisinde Allah'ın, cümleleri aynı okuyorum, hüsnü zatisini ve cemalinin mahasinini ve hüsnünün letaifini en şaşalı bir surette aynadarlık ederek gösteren kimdir? Peygamber Aleyhisselam'dır. Peki başkasına gösteren kimdir? Yine Peygamberimizdir. Sevip başkasına sevdiren kimdir? Yine Peygamberimiz. Demek ki biz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uymakla Cenab-ı Hakk'ın hüsnü zatisinin, mahasininin güzelliklerini, cemalinin mahasinini ve hüsnünün letaifini şaşalı müşerde göstermiş, Allah'a karşı arz etmiş, başkalarına göstermiş ve Allah'ın güzelliklerini başkalarına sevdirmiş oluyoruz.
Çok az okuduğumuz yerler değil mi? Allah çok okumak lazım mı peygamberlik? Onun için peygambersiz olmaz. Evet. Bu kısmını şöyle okuyup bitirelim. Hem şu saray alemin sahi gayet harika mucizeler ile ve gayet kıymetli cevherlerle dolu hazine-i gaybilerini izhar ve teşhir istemesi ve onlarla kemalatını tarif etmek ve bildirmek istemesine mukabil en azami bu surette teşhir edici, tavsiye edici ve tarif edici yine bir bedahe o zattır. Hem şu kainatın sani, şu kainatı envar acayip ve ziynetlerle süslendirmek suretinde yapması ve zişur mahlukatına seyir ve tenezzül ve ibret ve tefekkür için ona itikal etmesi ve noktada hikmet olarak onlara o asar ve sanayinin manalarını, kıymetlerini ehli temaşa ve tefekküre bildirmek istemesine mukabil en azami bir surette cin ve insan belki ruhanilere ve melekelere de Kur'an-ı Hakim vasıtasıyla rehberlik eden yine bir bedahe o zattır. Yani Kur'an-ı Kerim'deki hakikatleri yaşayan ve anlatan bir Müslüman ne yapmış oluyor? Peygamberimiz Aleyhisselam'daki tecelli güzellikleri yansıtıyor. Cin ve inse, cinlere ve insanlara, hatta ruhanilere, yani bizim vefat etmiş olan varlıklara, insanların ruhlarına, cinler ruhlarına, ahirete alemlerine göçenlere, hatta melekelere bile rehberlik etmiş olur. Allah! İnsan bu. Hem şu kainatın hakim hakimi, şu kainatın tahavvülatındaki maksat ve gayeyi tazam eden tılsım muğlakını ve mevzulatın nereden, nereye ve ne oldukları olan şu üç sual müşkilin muammasını bir elçi vasıtasıyla umum zihşurlara açtırmak istemesine mukabil en vazıh bir surette, en azami bir derecede hakaiki Kur'an'ı vasıtasıyla o tılsımı açan ve o muammayı halleden yine bir vedae o zattır. Biz de o zatın yaptığı bu hakikatları yapmak suretiyle o güzellikleri ayna olmuş oluyoruz. Yani mevcudat nereden geliyor, nereye gidiyor ve ne için gelmişler? Ne maksatla onu yaratan zatın varlığını işaret ediyorlar? Bunları anlatmak, Peygamber'in güzelliklerini yansıtmak manasına geliyor. Hem şu alemin Şami Zülcelali bütün güzel masnuatıyla kendini zişur olanlara tanıttırması ve kıymetli nimetlerle kendini onlara sevdirmesi bir zarure, onun mukabilinde zişur olanlara marziyatı ve arzu ilahilerini bir elçi vasıtasıyla bildirmesini istemesine mukabil, hakikaten bize bu kadar nimetlerle ikramda bulunan bu zatın bizden marziyatı ne acaba? Bizden ne istiyor? Ne yapmamızı istiyor? Bizi bu aleme niye gönderdi? Niye bu varlıklar içerisinde akıl varlığını bana taktı da diğerlerine takmadı? Niye anlayışı bana taktı, sevgiyi bana taktı? Bütün bunların anlaşılmasını sağlayan Allah'ın bizden istediklerini ve mazeti gayesinde hareket etmemizi öğreten en azam Peygamberimiz şu an. Hem Rabbul Alemin meyli alem olan insana, meyli alem olan insana, yani nasıl ki bir ağacın en mükemmel neticesi onun meyvesidir. Evet, yaprağının da vesairenin faydası var ama en mükemmel neticesi meyvesidir. Demek şu kainat ağacının da en mükemmel meyvesi insan. Meyli alem olan insana alemi içine alacak bir vıs'at-ı istidat verdiğinden, hani bir çekirdeğe ağacı içine alacak kabiliyet vermiş. İstidat potansiyel diyoruz. Ağacı içine alacak bir potansiyel var. Doğru mu? Çekirdekte ağacı içine alacak bir potansiyel yaratılmış. Evet. Sen de biliyorsunuz. İnanmazsanız kim çekirdeği? Allah ağaç yaratıyor. Demek ki şu kainat kitabı kebri olan ya da büyük ağaç olan kainatın tamamı insan denilen çekirdekte meyvede derç edilmiş. Kainatı içine alan bir çekirdek, insan. Evet. Ve bir ubudiyet bir külliye müheyyâ ettiğinden ve bütün kainatın yaptığı ibadetleri tek başına ilmiyle, niyetiyle, istidadıyla, kabiliyetiyle yerine getirecek özellik yaratılmış. İnsan. İnsan küçüklüğüne bakıp da kendini hakir görmesin. Kainatın rüsatında bir ubudiyet, bir kulluk yerine getirebilir. Yani kainatın tamamıyla yerine getirdiği ibadetleri tek başına yerine getirebilecek bir özellik yaratılmış. Onu diyor. Bir de okuyalım. Alemi içine alacak bir vüs'at-ı istidat verdiğinden ve bir ubudiyet-i külliye müheyyâ ettiğinden ve ihtiyaç-ı kesrete dünyaya müptela olduğundan bir rehber vasıtasıyla yüzlerini kesretten vahdete, yani mevzudattan, çokluktan Allah'a, birliğe, faniden bakiye, geçicilikten ebediliğe çevirmek istemesine mukabil. Allah bunu istiyor. Peki buna mukabil en azam bir derecede, en eblağ bir surette Kur'an vasıtasıyla en ahsen bir tarzda rehberlik eden ve risaletin vazifesini en ekmel bir tarzda ifa eden o zattır. Bilvedahe o zattır. İşte mevcudatın en eşrefi olan zihayat ve zihayat içinde en eşref olan zişur. Hayat sahibi olmak başka. Mesela insanlar da hayat sahibidir. Ağaçlar da hayat sahibidir. Hayvanlar da hayat sahibidir. Ama hayvanlar ziruhtur, ağaçlar ziruh değildir. Yani ruh sahibi değildir. Yani hayvanlar da ruh sahibidir, insan ruh sahibidir. Ama hayvanlar şuur sahibi değildir. Bak, bize bak. Mevzuatın en şereflisi hayat sahipleridir. Hayat sahipleri içinde en şerefli olanları zihşurlardır. Şuur sahipleri içerisinde en eşref Hakiki olan ise hakiki insan. Yani melekler içerisinde de, cinler içerisinde de en eşrefi hakiki insan. Peygamberimiz ya. İnsan dedim, peygamberimiz akla. Ve hakiki insan içinde, peygamberlerin hepsini burada içine koyabiliriz, hakiki insanlar. Bunlar hakiki varisleri. Ama bu hakiki insanlar içerisinde de vezayifi, geçmiş vezayifi, yukarıda anlatılan hakikatları en azam bir derecede, en ekmel bir şekilde ifa eden zat, elbette bir mirac-ı azam ile kab-ı karşına çıkacak, saadet-i ebediye kapısını açacak, hazine-i rahmeti açacak, çalacak, hazine-i rahmeti açacak, imanın hakaiki gaybesini görecek, yine o olacak. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة